Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Sonbahar 1554. 35. ayrım. Kraliçe ne krala ne de saraya bir şey söyledi. Ama Jane kendini evladına adamış bir anne gibi kraliçesini izledi. Bir sonraki ay Eylül'de kraliçenin yine kanaması olmadığında bana zafer dolu hafif bir baş işareti yaptı ve gülümseyerek ona karşılık verdim. Kraliçe gizlice durumu krala açtı ancak adamın ona karşı eskisinden iki kat daha şefkatli olduğunu gören herkes, karısının onun bebeğini taşıdığını ve birlikte gizli büyük bir sevinç paylaştıklarını anlayabilirdi. Onların mutluluğu sarayı aydınlattı ve ilk kez neşeli, mutlu bir kraliyet sarayında yaşadığımı hissettim. Kralın mahiyeti İngiltere'ye ilk girdiği günkü gururunu ve cazibesini asla yitirmedi. Bin don kadar gururlu sözü günlük bir laf oldu. Kadifelerinin şıklığını, altın zincirlerinin ağırlığını görüp de onlara hayran olmayan kimse yoktu. Avlanmaya çıktıklarında en iyi atlar onlarındı. Bahis oynadıklarında ortada küçük servetler dönüyordu. Birlikte güldüklerinde duvarlar titriyor, dans ettiklerinde bize resmi İspanyol danslarının en şahanelerini sunuyorlardı. İngiliz hanımları kraliçenin hizmetine girmek üzere saraya akın etti ve her birinin İspanyollara içi gitti. Hepsi İspanyol şiirleri okumaya, İspanyol şarkıları söylemeye, İspanyol kart oyunları öğrenmeye başladı. Saray flörtlerle, müzikle, danslarla, partilerle canlandı ve bunların tam merkezinde kraliçe, huzurlu ve gülümseyen bir kraliçe duruyordu. Şefkatli kocası her daim yanı başındaydı. Hristiyan aleminin en entelektüel, en zarif, en zengin sarayı olmuştuk ve bunun farkındaydık. Bu ışıl ışıl saray eşrafının başında kraliçe Mary ile kendimizden hoşnut, keyfimizin doruklarında dans ettik durduk. Ekim'de kraliçeye Elizabeth'in yine hasta olduğu bildirildi. Sedirlerden birinde yatarken benden Sir Harry Bedingfield'ın mektubunu ona okumamı istedi. Woodstock, Elizabeth ve Elizabeth'in dikkat çekmek amacıyla öne sürdüğü taktikler, hülyalı hülyalı pencereden dışarıya, ağaçların sarı, altın ve bronz rengine dönmekte olduğu bahçeye bakan kraliçeye çok uzak görünüyordu. Çok ısrar ediyorsa doktorlarım onu görmeye gidebilir, dedi dalgın dalgın. Sen de onlarla gider misin Hena? Bak bakalım dediği kadar kötü müymüş. Ona kaba davranmak istemiyorum. İsyanlardaki payını itiraf etseydi onu serbest bırakacaktım. Ama bunlarla uğraşmak istemiyorum artık. Sanki mutluluğu paylaşamayacağı kadar büyüktü. Suçunu itiraf edecek olsa meclis ya da kral mutlaka onu mahkemeye gönderirdi diye fikrimi belirttim. Kraliçe Mary başını iki yana salladı. Gelip bana özel olarak anlatabilirdi ve onu bağışlardım dedi. İsyandaki muhtelitleri ölüp gitti. Artık planlayabileceği bir entrika kalmadı. Ve ben karnımda İngiliz tahtının ve tüm İspanyol İmparatorluğunun veliahtını taşıyorum. Bu dünyanın görüp göreceği en büyük prens olacak. Elizabeth suçunu kabullenebilir ve ben onu affederim. Ardından da evlenir. Kral kendi kuzenini önerdi, Savoy dükünü. Elizabeth'e söyle, bunca zamanlık bekleyiş ve şüphe artık sona erebilir. Ona bebek beklediğimi söyle. Bebeğimi Mayıs başında doğuracağımı da. Tahtla ilgili bütün umutları gelecek yaz suya düşecek. Bunu ona açıkça anlat, Hena. Aramızda büyük tatsızlıklar oldu ama uzlaşmayı kabul ettiği an bunların hepsi bitebilir. Peki, der gibi başımı salladım. Sir Henry, onun kilisesinin iyi çocukları gibi dualara katıldığını yazmış, dedi. Söyle ona, bu beni çok memnun etti. Durakladı. Ama dediğine göre sıra bana dua etmeye geldiğinde asla amin demiyormuş. Durdu. Şimdi bundan sen ne çıkarırsın? Bana asla dua etmiyormuş Hena. Sessizliğimi bozmadım. Kraliçe öfkeyle konuşuyor olsa Elizabeth'i savunmaya kalkışabilir, gururundan, ruhunun özgürlüğünden bahsedebilirdim. Ancak kraliçe sinirli değildi. Her şeyden çok incinmiş görünüyordu. Biliyorsun, tam tersi olsa ben ona dua ederdim, dedi. Dua ederken onu hiç unutmuyorum çünkü o benim kız kardeşim. Ona her gün onun için dua ettiğimi söyleyebilirsin ve bunu Hatfield'da ona baktığım günlerden beri yapıyorum Çünkü o benim kardeşim. Çünkü aleyhimde komplolar kurduğu için onu affetmeye çabalıyorum. Çünkü kendimi onu serbest bırakmaya hazırlıyorum. Ona merhametle yaklaşmayı öğrenmeye, diğerlerinin de böyle yapmasını umut ederek onu hoşgörüyle yargılamaya çalışıyorum. Yaşamının her gününü sağlıklı geçirmesi için dua ediyor, ardından benim için dua edildiğinde amin deme zahmetine bile katlanmadığını öğreniyorum. Majesteleri, Elizabeth genç bir kadın ve çok yalnız, dedim kısık sesle. Ona öğüt verecek kimsesi yok. Dürüst olmak gerekirse, Elizabeth'in dik kafalılığı ve ruhunun kötülüğü beni utandırıyordu. Bakalım ona bilgeliğinden bir şeyler aktarabilecek misin soytarım, dedi kraliçe belli belirsiz bir gülümsemeyle. Önünde diz çöküp başı eğdim. Sizinle olmayı özleyeceğim dedim içtenlikle. Hele şimdi siz böylesine mutluyken. Elini başıma koydu. Ben de seni özleyeceğim küçük soytarım dedi. Noel ziyafetinde yanımda olacaksın ve sonrasında doğum odasına kapandığımda bana sen eşlik edeceksin. Majesteleri, büyük gün öncesinde size eşlik etmek beni çok memnun edecektir. Bahar bebeği olacak dedi hülyalı hülyalı. Tanrı'nın bana armağanı minik bir bahar ışığı. Sence de bu muhteşem değil mi Hena? İngiltere ve İspanya tahtına bir veliaht. Whitehall'dan Woodstock'a geçmek, ülke değiştirmek gibi bir şeydi. Eğlencelerle dolu, iyimserlikten sarhoş halde veliahtı bekleyen mutlu bir sarayı bırakıp, Elizabeth'in ona hizmet etmek üzere harap bekçi evine bile giremeyen, bütün işleri yandaki hanın bulaşık odasında gören ve bu arada gerçekten tuhaf bir takım müşterilerle de cebelleşmek zorunda kalan tebaasının yemek ve düzen işini organize ettiği küçük bir hapishaneye gelmiştim. Woodstock'a vardığımda Elizabeth çok hastaydı. Halsizliğinden kimsenin şüphe etmesi mümkün değildi. Bitkin ve şişman yatağında yatıyordu. 21'den çok daha yaşlı, ablasından bile daha büyük görünüyordu. İçimden kendi gençliği, güzelliği ve kraliçenin geçkin yaşıyla ilgili tantananın bu sonbahar acımasızca geri teptiğini, Elizabeth'in şiştikçe şişerek yaşlı Anne Cleves kadar şişkolaştığını, ablasınınsa bereket tanrıçası gibi çiçek açtığını geçirdim. Hastalıktan çenesi böyle şiş şişken, Elizabeth ürkütücü bir biçimde babasının son yıllarında çizilmiş portrelerini andırıyordu. Onun o çıtı pıtı güzelliğinin kaba hatlara dönüştüğünü görmek dehşet vericiydi. Çenesinin belirgin hatları yerini kat kat gıdıya bırakmış, gözleri kıpkırmızı göz kapaklarıyla örtülmüş, pembe dudakları şişko yanaklarının ve burnundan çenesine inen belirgin çizgilerin arasında kaybolmuştu. Güzel elleri bile tombullaşmıştı. Parmaklarına olmadığı için yüzüklerini artık takmıyordu. Tırnakları bile yarıya kadar parmaklarının çılgın gibi şişen etleriyle kaplıydı. Yatak odasına girmeden evvel doktorlar onu muayene edene, kan emdirene ve Elizabeth dinlenene kadar bekledim. Bana öfke dolu bir bakış fırlattı ve hiçbir şey söylemeden yatağında kıpırtısız yatmaya devam etti. Cat Ashley kapının dışına şöyle bir baktı. Başkalarının bizi duymasını engellemek için kapıda nöbet tuttu. Çok uzatma dedi yanımdan geçerken. Çok halsiz. Nesi var? Diye sordum fısıltıyla. Omuz silktim. Bilmiyorlar. Hiçbir zaman anlayamadılar. Bu vücudun suyuyla ilgili bir hastalık. Her yeri suyla şişiyor. Vücudundan atamıyor. Ama mutsuzken iyice beter oluyor ve burada onu çok mutsuz ettiler. Lady Elizabeth dedim yatağının yanına diz çökerken. Vefasız, dedi güçlükle gözlerini açarak. Elinde olmadan her şeyi drama dönüştürme yeteneği neredeyse beni güldürüyordu. Ah Lady'm, dedim pişman gibi. Biliyorsunuz ki nereye çağrılırsam oraya gitmeliyim. Unutmayın ki çağrılmadığım halde kuleye yanınıza gelmiştim. Tek bildiğim, düğün zamanı Winchester'a dansa gittiğin ve seni o gün bugündür görmediğim. Sesi öfkesini dışa vurmak üzere yükselmişti. Kraliçe onunla birlikte Londra'ya gitmemi emretti ve şimdi de beni size gönderdi ve size bir mesajım var. Yastıkların üzerinde hafifçe doğruldum. Neredeyse dinleyemeyecek kadar hastayım, o yüzden kısa kes, azat ediliyor muyum? Suçunuzu itiraf ederseniz evet. Şiş göz kapaklarının altında gözleri alev alev parladı. Bana tam olarak ne dediğini söyle. Bir katip gibi kraliçenin teklifini kelimesi kelimesine ona ilettim. Hiçbir şeyi gizlemedim. Ne hamilelik haberini ne ablasının Elizabeth'in kinine karşı duyduğu üzüntüyü ne de yeniden dost olma isteğini. Kraliçenin bebek beklediğini duyduğunda deliye döneceğini sanmıştım ama yorum bile yapmadı. O an haberi ben ona söylemeden evvel çoktan duymuş olduğunu anladım. O halde bir muhbiri var demekti. Hem de sadece kralın, kraliçenin, Jane Dormer'ın ve benim bildiğimi zannettiğim bir sırrı bilecek kadar iyi konuşlanmış bir muhbir. Elizabeth köşeye sıkışmış bir köpek gibiydi ve asla hafife alınmamalıydı. ''Bana söylediklerini düşüneceğim.'' dedi. Her zamanki vakit kazanma içgüdüsüyle. ''Şimdi benimle mi kalacaksın yoksa cevabı iletmek için geri mi gideceksin?'' ''Noel'e dek saraya dönmem gerekmiyor.'' dedim. Cesaret verir gibi ekledim. ''Eğer kraliçeden af dilerseniz belki Noel'de siz de sarayda olabilirsiniz. Saray şu sıralar çok neşeli prensesim. Her taraf yakışıklı soylularla dolu. Her gece dans ediliyor ve kraliçe çok mutlu.'' Başını öteye çevirdi. ''Saraya gidebilsen bile bir İspanyola dans etmem.'' Sahneyi bir an gözünün önünde canlandırdı. ''Etrafımda sıraya dizilip dans etmem için yalvarabilirler ama ayağa bile kalkmam. Ve siz tek prenses olacaksınız.'' diye hatırlattım ona, ikna edercesine. ''Sarayın tek prensesi. Dans etmeyi reddettiğiniz anda hepsi etrafınıza üşüşecek. Ayrıca yeni elbiseleriniz olacak. İngiltere'nin tek bakire prensesi siz olacaksınız, dünyanın en büyük sarayında. Ben oyuncaklarla kandırabileceğiniz bir çocuk değilim,'' dedi sessiz bir bakarla. ''Soytarı da değilim. Artık gidebilirsin Hena. Kraliçeye olan görevini yerine getirip söylediklerini yaptın. Burada kaldığın sürece artık bana hizmet edeceksin.'' Başımla selam verip ayağa kalktım. Bir an durakladım. Ya her şeyi itiraf edip vatan haini olmayı kabul etmek ya da sonsuza dek hapis kalmayı ve adının lekelenmesini göze almak gibi iki seçenek onu beklerken yatağında oldukça hasta görünüyordu. ''Tanrı size ışık tutsun Lady'm,'' dedim ani bir merhametle. ''Tanrı size ışık tutsun Prenses Elizabeth ve sizi sağ salim buradan çıkarsın.'' Gözlerini kapattı. Kirpiklerinin gözyaşlarıyla koyulaştığını fark ettim. ''Amin,'' diye fısıldadı. Yapmadı. İtiraf etmedi. İnadının onu belki de sonsuza dek Woodstock'a gömeceğini biliyor, sağlığının kraliçenin öfkesinden daha uzun ömürlü olamayacağından korkuyordu. Ama itiraf etmek, kendini kraliçenin gücüne teslim etmekten öte bir şey olmazdı ve bunu yapmayacaktı. Mary'nin merhametine güvenmiyordu ve ikisinin de damarında taşıdığı amansız Tudor inadı kız kardeşleri yönlendiriyordu. Mary önce veliaht olmuş, ardından piç olarak adlandırılmış, sonra tekrar veliaht olmuştu. Tamı tamına aynı kader Elizabeth'in de peşini bırakmamıştı. Her ikisi de asla teslim olmamaya, doğuştan kazandıkları haklarını elden bırakmamaya, tacın bir gün onların olacağına daima inanmaya karar vermişti. Elizabeth, hayat boyu sürdürdüğü bu alışkanlığından vazgeçmeyecekti. Zengin, mutlu bir sarayın gözdesi olma, şerefiyle yaşama şansına karşılık bile. Suçlu da olabilirdi, suçsuz da. Asla itiraf etmeyecekti. ''Kraliçeye ne diyeyim?'' diye sordum uzun bir haftanın sonunda. Doktorlar onun bir kez daha iyileşiyor olduğunu belirtmişti. Benim adıma saraya bir not iletebilirlerdi. Elizabeth iyileşmeye devam ederse sadece itiraf ettiği takdirde Noel'de zafer havasıyla saraya geri dönebilirdi. ''Ona bir tekerleme söyle,'' diye karşılık verdi Elizabeth anlamsız bir hainlikle. Sırtında minderleri, soğuk ayaklarının altında bir battaniye sarılmış, sıcak tuğlasıyla koltukta oturuyordu. ''Bekledim. Sen tekerlemeler söyleyen bir soytarı değil misin?'' ''Hayır prensesim,'' dedim alçak sesle. ''Sizin de bildiğiniz gibi benim soytarı yeteneklerim yok.'' ''O zaman gel ben sana bir tekerleme öğreteyim,'' dedi zalimliğini elden bırakmadan. ''İstersen kraliçeye bunu yazabilirsin. İstersen bu cehennem deliğinin her penceresine kazıyabilirsin.'' Hüzünle bana gülümsedi. ''Bak şöyle, benden çok şüphelenildi ama hiçbir şey kanıtlanamadı,'' dedi mahkum Elizabeth. ''Sence de çok açık değil mi?'' Bir baş selamı verip kraliçeye mektubumu yazmaya gittim. 35. ayrımın sonu. Sayfa 358. Devamı 36. ayrımda.